Ayrım 35. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 396. Zeki. Sene 1953. 10 yaşındaydı. Babasının işi için Beyrut'taydılar. İşte ilk o gün gördü. Bir oyuncakçı dükkanının vitrininde çuf çuf dolaşıyordu. Büyülenmişti. Seyretti, seyretti, seyretti. Alamadı maalesef. Gel zaman git zaman bir alışveriş merkezinde gezerken çocukluğundaki oyuncak trenin benzerini gördü. Heyecanla almak istedi. Maalesef satılmıyordu. Alışveriş merkezinin dekoruydu. Zamanında maddi imkansızlık nedeniyle babasının yapamadığını bu defa kızı yaptı. Alışveriş merkezindeki devasa oyuncak trenin nerede satıldığını araştırdı, buldu, doğum gününde hediye etti. Baba evlada değil, evlat babaya oyuncak almıştı. Sevinçten havalara uçtu. Rayları kurdu, vagonları yerleştirdi, yol kenarlarına istasyonlar, ağaçlar kondurdu. Büyüttü, ilave lokomotifler aldı, ilave hatlar döşedi. Bir odayı komple boşalttı. İnsanlar, evler, otomobiller, tarlalar, hayvanlar, elektrik direkleri, hemzemin geçitler monte etti. Sinyalizasyon sistemi bilgisayara bağlı, uzaktan kumandalıydı. Saatlerce oynuyor, kendini kaybediyordu. Odaya sığamaz hale gelmişti. Aradaki duvarı yıktırıp köprülerle, viyadüklerle öbür odaya doğru genişletmeyi planlıyordu. 72 yaşında çocuktu. Dön dolaş aynı yere çıkan, hiçbir yere giden oyuncak trenin yolcusuydu. Hepimiz gibi bindi gitti. Zeki Alasya 1943'te İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'den mezun oldu. Metin Akpınar, Haldun Taner ve Ahmet Gülhan'la birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Metin Akpınar'la ayrılmaz ikili oldular. 53 sene boyunca aynı sahneyi, aynı film setlerini paylaştılar. Aslan Bacanak, Köyden indim şehire, Nereye bakıyor bu adamlar gibi replikleri ezbere bilinen filmlerde ve çok seyredilen televizyon dizilerinde rol aldı. Yönetmenlik yaptı. 1988'de devlet sanatçısı unvanı aldı. 2015'te vefat etti. Zincirlikuyu'ya defnedildi. Okutan. 44 yaşındasınız, evlisiniz, 3 çocuğunuz var, maaşınız 2500 lira. Piyango vurdu, 100 bin dolar çıktı. Ne yaparsınız? 2500 lira maaştan ayda 1000 lira biriktirseniz, bu paraya anca 20 sene sonra sahip olabilirsiniz. 20 sene. Ama dedim ya, piyango vurdu, 100 bin dolar çıktı. Ne yaparsınız? Nuri Okutan, Sakarya Valisi. Türkiye'deki valiler ne yaparım da bir tane daha Mercedes makam otomobili alırım diye kafa yorarken, bu vali ne yaparım da bir çocuğun daha okumasını sağlayabilirim diye kafa yoruyor. Soyadı üstünde Okutan. Sakarya'dan önce Siirt valisiydi. Kalıpları kırdı, ilginç yöntemlere başvurdu. Kız çocuklarının okumasını teşvik eden muhtarları protokole aldı, onore etti. Yöresel gerçekleri kullandı, kızını okula gönderen babalara altın dağıttı. Görülmemiş sayıda kız çocuğunun okula başlamasını sağladı. Siirt'ten Sakarya'ya geldi. Okul öncesi eğitim oranı %7 idi, %90'a çıkardı. Gelişme hızında Türkiye şampiyonu yaptı. Valiliğin tüm imkanlarını dar gelirli ailelerin çocukları için kullandı. Bu müthiş kişisel çaba ve kişisel başarı Vehbi Koç Vakfı'nın dikkatini çekti. 100 bin dolarlık Vehbi Koç Vakfı ödülü kız çocuklarının eğitimine katkılarından ötürü Nuri Okutan'a verildi. Anasının ak sütü gibi helal paraydı. son kuruşuna kadar güle güle harcasın diye verildi. Ne yaptı Nuri Okutan? Kendisine verilen bu parayı kendi ailesi için harcamadı, tek kuruşuna bile dokunmadı, okul yaptırmak için bağışladı. Sakarya Camili Mahallesi'ndeki inşaatı derhal başlattı. Pek çok firma, benim de tuzum bulunsun dedi, ücretsiz mal verdi. Vehbi Koç Vakfı, bu onurlu tavrı daha da desteklemek için 50 bin dolar daha gönderdi. 100 öğrenci kapasiteli okula Fatma Ana Anaokulu adı verildi. Isparta Eğirdir'de yaşayan Fatma Ana, Nuri Okutan'ın anacığıydı. Oğlunun ödül aldığını duyunca, "Bilirim benim oğlan o parayı çocuklara harcar," demişti. Haklıydı. İnşaat bir sene sürdü. Maalesef Fatma Ana'nın ömrü vefa etmedi. Tamamlanmasına bir ay kala rahmetli oldu. Ama eminiz ki bu evladı yetiştiren ana cennetten gülümseyerek seyretti okulunun açılışını. Ta 10 sene evvel, 2006'da yazmıştım bu yazıyı. Sakarya'dan sonra Trabzon ve Şanlıurfa valiliği yapan Nuri Okutan, AKP valilerine yer açılması için 2011'de kızağa çekildi. Kariyerinin zirvesinde gelmiş geçmiş en başarılı valilerden biriydi ama adeta sihirli bir el tarafından defterden silindi. Vatandaşa gavat diyeni vali yaptılar. 25 şehit morgda yatarken poz vererek sucuk hediye edeni vali yaptılar. TC'yi kaldırtanları vali yaptılar. 10. yıl marşı yerine AKP'nin seçim şarkısını çaldırtanı vali yaptılar. İlkokulları denetlerken tahtaya Arapça yazı yazanları vali yaptılar. Nuri Okutan'ı bir daha asla vali yapmadılar. Çünkü suçu büyüktü. Kadın erkek eşitliği fıtrata tersken, kız çocuklarının okutulması ve eşit birey olmaları için çaba harcıyordu. Profesör Türkan Saylan, Profesör Filiz Ali, Profesör Mehmet Özdoğan, Profesör Aziz Sancar, Profesör Turgay Dalkara, Profesör Nermin Abadan Unat, Profesör Gökhan Hotamışlıgil, Profesör Zeynep Çelik, Ali'sini ödüllendiren Vehbi Koç Vakfı'ndan Türkiye'nin en prestijli ödülünü alarak topluma örnek insan olma gafletinde bulunmuştu. Ve şimdi Fatma Amna'nın oğlu Nuri Okutan, doğup büyüdüğü Isparta'da MHP'nin birinci sıra milletvekili adayı oldu. Sağcı, solcu, ülkücü, devrimci meselesi değildir bu. Kız çocukları eşit birey mi olacak, ikinci sınıf insan mı olacak, bunun seçimidir. Ayakkabı kutusundaki dolarlara, üstüne faiz alanlar mı kazanacak, yoksa kendi dolarlarını kendine ayakkabı bile almadan eğitime bağışlayanlar mı? Bunun tercihidir. Nuri Okutan, 1962'de Isparta'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. AKP hükümeti defterden silmişti ama vatandaş sahip çıktı. Haziran 2015 genel seçiminde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Kasım 2015 erken genel seçiminde tekrar seçildi. Özcan, İzmir Kahramanlar'da doğdum. Alsancağın kıyısıydı. Önümüz fuar, arkamız Tenekeli mahalleydi. Bildiğin tenekeden yaparlardı evlerini. Bilahare artık tenekede oturmasınlar diye belediye tarafından apartmanlar inşa edildi oraya. Hadi bakalım bu sefer de Tenekeli naylonlu mahalle oldular. Çünkü veletler habire camı çerçeveyi indiriyordu. Gereksiz gördükleri pencereleri tenekeyle kapattılar, gerekli gördükleri pencereleri naylonla kapladılar. Herhangi bir akşamüstü uğrayın, 4. kat balkonunda beygir görebilirsiniz. Faytoncu beygiridir. kapının önünden araklamasınlar diye merdivenden çıkarıp sağlam sağlam balkona bağlarlar. Roman demeleri boşuna değildir. Marquez romanlarından fırlamış gibidir tenekeli mahalle. Bienaldir. Evini mesela öyle bir yeşile boyar, yeşilin o tonunu renk skalasında bulamazsın. Kapıyı da gider mora boyar. Hayal güçleri sürrealist ressamları bile kıskandırır. Kadınları özgürdür. Hayatı kırmızı karanfil gibi takarlar saçlarına. Tantanlar sınırdır, kahramanlarla tenekeli mahalle arasında. Tantanlar nedir derseniz, bariyer inip kalkarken tan tan tan diye kampana sesiyle uyarır ki trenin altında kalmayasın. İşte buna sizler hemzemin geçit dersiniz, biz İzmirliler tan tan deriz. Ve o zamanki çocuk parkı yoksulluğunda salıncak gibi binerdik tenekeli mahalleyle bizi ayıran tantanlara. Ölümle oynamaktan korkmazdık ama çocuk aklı ölümüne korkardık, geçmezdik öbür tarafa. Sonra büyüdük azıcık. Gördük ki sınır mınır yok aslında hayat coğrafyasında. Döviz yasaktı o yıllarda. Döviz büfesi gibi hizmet verirlerdi. Atatürk Lisesi'nin arkasına park eden faytonculardan çeyrek dolar alır, Amerikalılara ait hastanenin çikolata makinelerine dalardık. Babamın durağı kısmet takside araba yıkayıcısı Jackson vardı. Pek meşhurdu. Asıl ismi Tahir'di. İlkokula bile gitmemişti ama şakır şakır İngilizce konuşurdu. NATO'da görevli Amerikalılar onu Jackson diye çağırırdı. Niye diye sormuştum, bilmem demişti. Bu ismi kimin neden taktığını bilmiyorduk ama Tahir dedin mi kimse tanımıyordu, Jackson dedin mi bütün Alsancak tanıyordu. Türkiye'de henüz spor ayakkabı kavramı bile yokken hayatımın ilk Converse'ünü almıştım Jackson'dan. Amerikalıları kafalar, üstlerinde başlarında ne varsa alır, dışarıda satar yolunu bulurdu. Taksiciler arasındaki beyzbol kültürünün gelişmesinde büyük katkıları olmuştu. Rahmetli babamdan bana miras kalan beyzbol sopasını da Jackson temin etmişti. Yabancı sigara yasaktı. Samsun'dan da odun çıkıyordu. Ne yaparsın? Kuru çaya, Hilal'e giderdik geceleri Marlboro almaya. Memleket Sovyetler Birliği gibi yaşarken İzmir'in ithalatçılarıydı romanlar. Baktılar ki müşteri kerizin önde gideni, Johnny Walker diye demlenmiş çay satarlardı. Şişeyi öyle güzel boşaltıp öyle güzel doldururlardı ki ilk yudumu alıncaya kadar anlaşılamazdı. Az biraz daha büyüdük, orijinal darbukatör baryamlarla tanıştık. İki çeşmelikte sanatçı kahvesinde takılırlardı. Düğün mü yapacaksın, sünnet mi var? Davul, zurna, klarnet, hatta hamamda bayılma numarası yapan ayı, ne ararsan bulunurdu. Urla civarından dansözler gelirdi, sanırsın Ukrayna'dan geldiler, bembeyaz ten, gözler mavi. Romanım diye yemin etseler bin şahit istenirdi. Lise bitti, gazeteciliğe başladım, gündüz üniversitedeyim, gece çalışıyorum. İstisnasız her akşam Boğaziçi karakoluna giderdim. Çünkü Allah sizi inandırsın, her Allah'ın günü roman vatandaş vukuatı yaşanırdı. Komedi filmlerini andıran, birbirinden renkli haberler çıkardı. Kavga gürüldü, yaygara gırla. Kullandıkları jargon desen, zaten tam şenlik. İncir çekirdeğini doldurmayacak mevzulardan saç saça baş başa girerlerdi. En güzel tarafı neydi biliyor musunuz? 2 saniyede kapışırlar, 1 saniyede barışırlar. Dünyanın en önemli meselesiymiş gibi hakaretlerle bağıra çağıra gelirler karakola, gülü oynaya çıkarlar kol kola. 50.000 roman yaşıyor İzmir'de, senede 50.000 olay olur, tatlıya bağlanmayanı yoktur. Kedere neşe, öfkeye kahkaha, çileye eğlence katan, Hayata gülümseyerek bakan güzel insanlardır romanlar. Buna rağmen kelimenin tam manasıyla ötekidirler. Dışlanırlar, hor görülürler. Özcan Purcu da öyleydi. Tenekeden çatısı bile olmadı. Naylon çadırda doğdu. Ailece sepet örüp satarlardı. Annesi bohçacıydı. Elektrikleri suları yoktu, tuvalet sokaktaydı. Suyu camiden taşırlardı. Bidonla su taşırken sırtı yara olurdu, dere kenarında yıkanırlardı. Ayakkabısı yoktu, okula annesinin terliğiyle gitti. Kitap alamazdı. Gazeteleri yerde bulduğunda okurdu. İlkokula başladığında nüfus cüzdanı bile yoktu. Liseyi bitirene kadar çadırda yaşadı, mum ışığında sokak lambasının altında ders çalıştı. Birincilikle bitirdi. Romanların milatı olmaya kararlıydı. Okudu, okudu, okudu. Uludağ Üniversitesi kamu yönetimini bitirdi. Kaymakam olmak istiyordu. Bırak kaymakamı, roman olduğu için devlette işe bile alınmadı. Yazılı sınavları şakır şakır geçiyordu ama sözlü mülakatlarda eliyorlardı. Baktı olacak gibi değil, roman hakları mücadelesine başladı. Egeli Romanlar Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Romanlar ve Göçebeler Forumu'nun Türkiye temsilcisi oldu. Mersin'de 400 roman çocuğun eğitim aldığı etüt merkezini kurdu. Geçen sene bu etüt merkezinden 16 çocuk Anadolu Lisesi'ni kazandı, 6 çocuk Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı. Ve bu mucize adam CHP'den İzmir milletvekili adayı. Tenekeli mahallenin sınırında büyümüş bir İzmir çocuğu olarak bütün kalbimle diyorum ki, demokrasi tarihimiz boyunca hiç kimse Özcan kadar milletvekili olmayı hak etmemiştir. Sadece romanlar için değil, umutsuz vaka haline gelen demokrasimiz için de umuttur. Özcan Purcu, 1977'de Aydın Söke'de doğdu. 2015'te CHP'den İzmir milletvekili seçildi. Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın üçüncü roman kökenli milletvekili oldu. Kırmızı plakayla roman çadırlarına gideceğim, roman çocuklarının okuması için uğraşacağım dedi. Dediğini yaptı. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi seçildi. TBMM 011 kırmızı plakayı taktı. İlk iş roman çadırlarına gitti. Özcan Purcu'nun mücadelesi Türkiye'deki romanlar açısından milat oldu. Çetin, Necip, Eşref, Selim. İstanbul'un göbeğindeki İstanbul Adliyesi'nde katledilen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ismi adliyeye verildi. Yakışır bu ülkeye. İhmaller, sorumsuzluklar, aymazlıklar, basiretsizlikler kabristanıdır Türkiye. Çetin Emeç Bulvarı, Abdi İpekçi Spor Salonu, Uğur Mumcu Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu, Bahriye Üçok Çocuk Yuvası, Muammer Aksoy Dersliği, Necip Hablemitoğlu Caddesi, Kemal Türkler Mahallesi, Nesimi Çimen Sokağı, Metin Altıok Sokağı, Asım Bezirci Kütüphanesi, Onat Kutlar Sinema Salonu, Metin Göktepe Caddesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi, Hrant Dink Sokağı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Eşref Bitlis Kışlası. Göz göre göre kaybet, sonra ismini yaşatmaya çalış. Hakim Yücel Özbilgin öldürüldü, kütüphane oldu. Savcı Hakan Kılıç öldürüldü, konferans salonu oldu. Savcı Murat Uzun öldürüldü, hatıra ormanı oldu. 13 Mayıs Madencileri İlkokulu var mesela. Soma'da taşerona mahkum edilip pisi pisine can veren 301 insanımız için açıldı. Suriye'ye ölüme gönderilen Phantom pilotlarından Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın ismini meslek lisesine verdiler. Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un ismini Anadolu Lisesi'ne verdiler. Konya'da düşen Phantom pilotu Yüzbaşı Mustafa Delikanlı'nın ismini parka verdiler. Süleyman Şah Türbesi operasyonunda hayatını kaybeden Assubay Başçavuş Halit Avcı'nın ismini konferans salonuna verdiler. Hala neden öldükleri belli değil. Ver ismini bir yere geç. Doktor Ersin Arslan katledildi, hastane oldu. Özgecan katledildi, gençlik merkezi oldu. Devlet yönetimini ele geçiren tiplerin aymazlığı, beceriksizliği, basiretsizliği, başarısızlığıdır aslında o levhalarda yazanlar. Spor salonu, kültür merkezi, okul, park, cadde filan deniyor ama dünyanın en büyük ihmaller kabristanının mezar taşlarıdır onlar. Çetin Emeç, Necip Hablemitoğlu, Eşref Bitlis. Çetin Emeç 1935 İstanbul doğumluydu. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük gazetecisiydi. Haber tiraj dehasıydı. 1990'da Hürriyet'in genel yayın yönetmeniyken Suadiye'deki evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Şoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü. Suikast karanlıkta kaldı. Necip Hablemitoğlu 1954 Ankara doğumluydu. Ankara Üniversitesi'nde devrim tarihi dersleri veriyordu. 2002'de evinden çıktığı sırada başına kurşun sıkılarak öldürüldü. Alman vakıflarının Türkiye'deki altın madenleri ile ilişkisini ortaya koyan kitaplar yazmıştı. Fethullah Gülen cemaatinin istihbarat dünyasındaki örgütlenmesiyle ilgili kitap hazırlığındaydı. Suikast karanlıkta kaldı. Eşref Bitlis 1933 Malatya doğumluydu. Jandarma genel komutanıydı. ABD'nin Kürdistan planını ilk teşhis edenlerden biriydi. İncirlik'teki ABD güçlerinin PKK'ya yardım ettiğini açıklamıştı. 1993'te kendisini taşıyan askeri uçak Ankara güvercinlikten havalandı. 9 dakika sonra Ankara Yeni Mahalle'ye düştü. 3 subay, 1 assubayla birlikte şehit oldu. Buzlanma denildi. Komplo teorileri havada uçuştu, karanlıkta kaldı. Müjdat. İstanbul Üniversitesi'nde ders verdiği dönemde koridorda başı öne eğik, sıkıntılı halde dolaşan bir öğrencisini görür. Hayrola? Galiba ayrılıyoruz hocam. Nasıl yani? Sınava giremiyorum. Niye giremiyorsun? Harç yatıramadım. Kaç para lazım? Şu kadar lira. Çıkarır verir. O an bir de karar verir. Bedava okul açmam lazım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Dolunay Soysert, Şevket Çoruh, Gökçe Bahadır, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Yasemin Allen, Zuhal Topal, İlker Ayrık, Çağlar Çorumlu, Sevinç Erbulak, Ahu Türkpençe, Ahmet Saraçoğlu, Zeynep Kaçar, Merve Boluğur, Ömür Arpacı, Derya Karadaş, Mustafa Üstündağ, Arzu Yanardağ, Umut Kurt, Şeyla Halis, Berat Yenilmez, Betül Şahin, Bilal Çatalçekiç, Gonca Vuslateri, Ümit Çırak, Özlem Yılmaz, mezunlarından bazıları. Çala kalem yazdım, tam liste vermeye kalksam buraya sığmaz. Çünkü 25 senede 5000 öğrenci yetiştirdi, 5000. Şu anda özel tiyatrolarda izlenme rekoru kıran dizilerde aktif rol alan sanatçıların, yönetmenlerin, metin yazarlarının %70'i bu okuldan mezun. Haldun Dormen, Türkan Şoray, Göksel Kortay, Engin Cezzar, Savaş Dinçel, Erol Keskin, Oğuz Aral, Kemal Sunal, daima örnek aldığım Kandemir Konduk, Umur Bugay, Emre Kongar, Sunay Akın, Alaaddin Yavaşça, Melahat Pars, Mustafa Sağ Yaşar, Şakir Öner Günhan, Melih Kibar, Fatih Erkoç, Esin Engin, Erdal Atabek, Güngör Dilmen, Aliye Uzun Atağan, Sadun Aksüt, Süheyla 64, Mustafa Alabora, Adnan Ataman, Seha Okuş, Fuat Güner, Hüsrev İsfendiyaroğlu, Gülgün Feyman, Tuncer Cücenoğlu, Cevat Çapan, Haşmet Zeybek, Çiçek Dilligil, Sevinç Erbulak, gelmiş geçmiş hocalarından bazıları. Tiyatro, hafif batı müziği, klasik gitar ve yazarlık bölümleri var. Özel bir jürinin önünde yetenek sınavıyla giriliyor. 3 sene eğitim veriliyor, mezun olanlar milli eğitim tasdikli diploma alıyor. Tamamen ücretsiz. Peki ya okulun geliri nereden? Öğrencilere nasıl oluyor da %100 burs verilebiliyor? Ücretli kurslar sayesinde verilebiliyor. Konservatuvar hazırlık, aktör stüdyo, diksiyon, Türkan Şoray Sinema Akademisi, Uğur Dündar Televizyon Okulu, Yılmaz Özdil Yazı Okulu gibi ücretli bölümler var. Buralardan elde edilen gelir %100 olarak ücretsiz bölümlere aktarılıyor. Ayrıca Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun tüm gişe geliri de olduğu gibi okula veriliyor. Maddi bağış kabul edilmiyor. Kuruluş prensibi. İsterseniz çantayla para getirin, asla alınmıyor. Ama piyano bağışlamak istediniz, gitar bağışlamak istediniz, o mümkün. Teşekkür plaketiyle kabul ediliyor. Okul aynı zamanda müze gibi. Tiyatro tarihimize dair eşsiz eşyayı barındırıyor. Mesela İsmail Dümbüllü'nün fesi orada. İsmail Dümbüllü orta oyununda kavuk giyerdi, Tuluat'ta fes giyerdi. Kavuk Ferhan Şensoy'daydı, Rasim Öztekin'e devretti. Fes Müjdat Gezen'de. Söz konusu fes, Kel Hasan Efendi'ye aitti, İsmail Dümbüllü'ye verdi. İsmail Dümbüllü Münir Özkul'a verdi. Münir Özkul Müjdat Gezen'e verdi. Müjdat Gezen de bu muhteşem emaneti kendisinin el verdiği birine devredecek. Müjdat Gezen Sanat Merkezi 25 sene evvel hem Cumhuriyetimizin hem Müjdat Gezen'in doğum gününde 29 Ekim'de kuruldu. Ancak kuruluş yıl dönümü 1 Nisan'da kutlanıyor. Çünkü 1 Nisan rahmetli Savaş Dinçel'in doğum günü. 55 senelik arkadaştılar, kardeşten ileriydiler. Kenan Evren döneminde ellerine ayaklarına zincir bağlandı. İkisi birlikte 21 sene hapisle yargılandılar. Suçları kitap yazmak, karikatür çizmekti. Maalesef çok erken kaybettik ama bu okul vesilesiyle Savaş Dincel'de anılmış oluyor, yaşatılmış oluyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi sadece genç sanatçıları yetiştirmiyor. İhtiyacı olan duayen sanatçılara da sahip çıkıyor. Sanatçı evi var. Aktör, figüran, yönetmen, set işçisi fark etmiyor. Hayatının son demlerinde dara düşmüş, evi barkı olmayan emektarlar bu sanatçı evinde kalıyor. Kira yok, aidat yok. Her gün 3 öğün yemekleri geliyor. Tatlıları, meyveleri, içecekleri, çerezleri geliyor. Haftada bir gün doktorları geliyor. 6 ayda bir hastanede genel kontrolden geçiriliyorlar. Ameliyat gerekiyorsa ameliyat ettiriliyorlar. 7 gün 24 saat otel gibi temizlikleri yapılıyor. Çarşafları, yastıkları değiştiriliyor, çamaşırları yıkanıyor. Hiç para ödemiyorlar. 0 lira. Ömürlerinin sonuna kadar burada kalıyorlar. Huzurla, mutlulukla. Tüm masrafları Müjdat Gezen Sanat Merkezi tarafından karşılanıyor. Son göreve, cenaze namazına okulun yöneticileri, öğrencileri katılıyor. Cenaze masrafları dahi kimseye bırakılmıyor. Özellikle Yeşilçam'dan aile dostları tarafından terk edilen ve buraya sığınan öyle isimler var ki kulaklarınıza inanamazsınız. Sanatçı evini yazdığım için Müjdat abi bana çok kızacak eminim. Çünkü haber yapılmasına izin vermiyor. Hiçbirinin rencide edilmemesi için evin adresini bile parmakla sayılacak kadar az kişi biliyor. Okulun gayrimenkulleri, Müjdat Gezen'in 55 senelik sanat hayatının birikimi, servet değerinde. Sırf Kadıköy'deki köşkünü yıksan 20 katlı apartman dikilir. Ama parayla işi yok. Gönül kumbarası var, insan biriktirmeyi tercih ediyor. O nedenle kendisine ait tapulu mallarını resmen 10 öğrencisine devretti. Ne eşine ne çocuğuna, öğrencilerine verdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Allah uzun ömür versin, Müjdat Gezen'den sonra bu öğrencileri tarafından devam ettirilecek. Gönül Kumbarası'nın mevduat hesabı bu akşam Park Bosphorus Otel'de toplanacak. Öğretmenler, öğrenciler, Türkiye'nin en renkli kadrosu 25. kuruluş yıl dönümü balosunda bir araya gelecek. Ve bana hep sorarlar, Müjdat Gezen'in en çok hangi yönünü seviyorsun diye. Atatürkçüdür, kemik gibi cumhuriyetçidir, abidir, dosttur, delikanlıdır, altı okkadır, orası ayrı ama hepsinden önemlisi Müjdat Gezen'i sevmek yurttaşlık görevidir. Müjdat Gezen 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda, 29 Ekim 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. Muammer Karaca Tiyatrosu'yla başladı. 1967'de arkadaşlarıyla birlikte halk oyuncularını kurdu. 1968'de kendi özel tiyatrosunu açtı. 100'den fazla sinema filminde, 1000'den fazla radyo skecinde, televizyon dizisinde rol aldı. 32 kitap yazdı, şiir albümü çıkardı. AKP'nin en çok mahkemeye verdiği sanatçı oldu. 35. ayrımın sonu. Sayfa 408.